Erkam Radyomuzun çok değerli dinleyicileri, Erkam Televizyonumuzun kıymetli izleyicileri, bir iftar sevinci programında daha sizlerle duygularımızı, düşüncelerimizi, heyecanımızı paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. Bizim bu iftar sevinci programımızın tabii klasik bir geleneği var. Her defasında çok özel ve güzel bir misafiri ağırlıyoruz huzurlarınızda. Bugün de değerli misafirimiz Necmettin Bilal Erdoğan. Kendisi bir vakıf insanı, vakıf adamı, biz öyle görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın mahdumu mükerremi olma yanında esas sizin bana göre bariz vasfınız böyle bir bu genç yaşta vakıf insanı olmanız. Esas soruyu ben böyle sorsam. Şimdi bir taraftan İlmihamı Vakfı, bir taraftan Sabahattin Zaim Üniversitesi, bir taraftan İbn Haldun Üniversitesi, bir taraftan efendim işte Etnospor, bir taraftan başka böyle vakıflarla, cemiyetlerle filan direkt gayretleriniz var. Şimdi burada benim gördüğüm kadar işte Türgev'di, TÜGVA'ydı filan gençlere yönelik hizmetlerle meşbu bir çaba, bir gayret alanınız var. Bize bu konuda niye böyle bir alanı tercih ettiniz diye sorsam.
Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben de bütün Erkam Radyo dinleyicilerine ve Erkam Televizyonu izleyicilerine hayırlı Ramazanlar diliyorum. Değerli hocam, tabii ki biz yaşadığımız ev ortamında, yetiştiğimiz hanede nasıl şekillendiğiyle bence irtibatlı, öyle görüyorum. Bir yandan mesela çocukluğumuzdan beri işte Cumhurbaşkanımızın, hatta 88 yılından sonra annemin de ev yerine dışarıdaki faaliyetlere zaman ayırması örneği var önümüzde. Yani biz bunu keyfe keder bir şey olmadığı için de bizi ihmal ettikleri diye görmedik hiçbir zaman. Yani önemli bir davanın peşine çalışıyorlar. Memlekete, ümmete hizmet etmek için çalışıyorlar. Onun için biz bunu normal bir şey olarak gördük, kanıksayarak büyüdük. Ondan sonra İmam Hatip yıllarında da aynı şekilde ortaokulda işte 10-11 yaşında İmam Hatip'e başladığım zaman, yatılı olarak başladığım için de okulda biz bu faaliyetlerin içinde bulduk kendimizi. Yani okulda yaptığımız bütün sosyal faaliyetler, işte kendi sohbetlerimizi yapardık, kendi gezilerimizi tertip ederdik. İşte sınıf dergisi, okul dergisi, yıllığı vesaire, bu çalışmaları hepsini kendimiz tertip ederdik. Ondan sonra üniversiteye gidince de Amerika'ya gitmiş olmama rağmen Amerika'da da kendimi yine bunların içinde buldum. Müslüman Öğrenci Derneği, Türk Öğrenci Derneği. Bu girebildiğim, bulabildiğim her türlü sosyal sorumluluğun içinde bulundum. Çünkü herhalde demek ki bu büyüme, bu yetişme tarzında hayatı anlamlı kılmanın yolunun bunlardan geçtiğini görerek büyüdük ki onu da her yerde aradık, her yerde onun peşinde olduk. Her zaman bir sohbetin, her zaman bir çalışmanın parçası olmaya özen gösterdik. O gün bugündür de o şekilde devam ediyor. Yani genelde bu çalıştığımız vakıf derneklerin çoğu eğitimle ilgili, gençlikle ilgili, işte geleneksel sporlarla ilgili. Efendime söyleyeyim, işte bir Darülceze var mesela, bir işte geleneğin temsilcisi olan bir yaşlıların bakımı ile ilgili veya işte kimsesizlerin bakımı ile ilgili bir misyon, bir dava. Şu anda bunlara devam ediyoruz ama bir yandan da hep işte yine bir sohbet halkasının parçası olmaya gayret gösteriyoruz. Yine böyle güzel insanların yanında olmaya gayret gösteriyoruz ve gerçekten hani bu insan, hani cenazelere gittikçe, yine dün bir cenazede aynı şeyi düşündüm, arkadaşlarımla konuştum. Bu cenazelere gittikçe de bu göçen insanların arkasından, ya hayattayken kıymetini bilemediğimiz insanları kaybetmeye devam ediyoruz. Her seferinde de keşke hayattayken biraz daha böyle istifade etseydim, biraz daha yanına gitseydim diyoruz. Ama iki gün geçtikten sonra yine aynı düzene devam ediyoruz. Bu insanları kaçırmaya devam ediyoruz. Onun için hep böyle bir onları kaçırmamanın da bir yandan mücadelesini veriyoruz. İşte ömrünün ahirinde böyle hizmetçisi olmaya çalıştık. Bazı insanların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Hani vefatına kadar yanında olmaya gayret. Çünkü bazen böyle insanoğlu, ya ne yaparsam öbür tarafa muhakkak iyi bir sermaye olur dediğinizde aklınıza böyle şeyler geliyor yani.
Vallahi zaten Cenab-ı Hak da Kur'an-ı Kerim'de veltekün nefsün mâ kaddemet digat diye şey var. Önceden siz sonraya gönderdiğiniz şeylere önceden bir bakın. Geleceğe ne hazırladınız? Bu anlamda mesela Niyazi Sayın abi Üstad, yani Allah şifalar versin. Eyvallah. Alaaddin Yavaşça. Evet. Mesela Allah rahmet eylesin. Bunlara da gerçekten çok yakın ilgi ve alakanızın olduğunu da biliyorum ben.
Eyvallah.
Ama hepsinden önemlisi, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Müslümana bir vasıf yüklemiş. Veltekum minkum ümmetün. Siz bir ümmet olun. Yed'une ilel hayri, insanlığı hayra çağıran. Hayra davet eden, iyiliğe davet eden. Sonra ve emrune bil marufu, hep iyiliği emreden ve kötülükten de sakındıran bir ümmet olun. Elmalı ümmet kelimesini açıklarken diyor ki ümmet iki kökten türemiş. Bir, üm kökünden türemiş. Aynı anneden doğanlar gibi nasıl kardeşse ümmet de öyle birbirine yakın olan, birbirinin sıkıntısını paylaşan, sevincini paylaşan bir kardeşliği inşa etmek manasına. Şimdi bu baktığımız zaman sizin bütün bu yelpazedeki vakıflar böyle bir kaynaşmayı ve dayanışmayı hedefleyen, ciddi bir toplumsal yapımızı güçlendiren gayretlerle meşbu. Ama ikinci bir şey, o da çok güzel bir şey. O da ümmet kelimesi imam kökünden türetilmiş. Allah her bir Müslümana liderlik vasfı vermiş. Her bir Müslüman imam olacak diyor. Evinde imam olacak, mahallesinde imam olacak, lider olacak ve toplumu kendisi akıntıya kürek çekerek kaybolmayacak, erozyona uğramayacak ya toplumu peşine takıp iyiye ve güzele götürecek bir liderliği benimsemek. Burada işte Amerika'ya gittik dediniz, oradaki Müslüman toplum, Müslüman gençlerle, işte bizim gençlerimizle. Burada da şimdi böyle çok ciddi faaliyetleriniz var. Bu faaliyetlerinizle ilgili biraz bize bilgi lütfetseniz.
Hocam bahsettiğiniz gibi işte İbn Haldun Üniversitesi'nde zaten beraber biliyorsunuz bir gayretimiz var. İlim Yayma Vakfı Başkanı olduğumuz için Sabahattin Zaim Üniversitesi İlim Yayma Vakfımızın bir üniversitesi. Orada efendime söyleyeyim, İlim Yayma Vakfı'nda hem yüksek lisans doktora bursları, hem Vefa'daki lisans ve yüksek lisans doktora yurtlarımız ve İlim Yayma Ödüllerimiz da, 2019 yılında başladığımız. O da İlim Yayma Vakfı'nın cemiyetimizle beraber, İlim Yayma Cemiyeti ile beraber bir müşterek projesi. Burada da Türkiye'deki üst düzey akademik çalışmanın teşviki ve ödüllendirilmesi ve gençlerin de daha erken yaştan akademik kariyerlere özendirilmesi. Aslında bugün Türkiye'de sorunlarımızdan bir tanesi, sizle bunu çok konuşuyoruz. Çok parlak çocukların mühendisliğe, tıbba yönlenmesi, sosyal bilimleri ve akademik kariyerleri düşünmemesi. Öğretmenlik evet. De bunun içinde. Yani bugün Türkiye'de çok başarılı talebeler sınav başarısıyla öğretmenliğe gitmiyorlar. Akademisyenliğe gitmiyorlar. Sosyal bilimlere gitmiyorlar. Ve dolayısıyla bu da aslında toplumun arızalarıyla ilgilenen işler bunlar. Çocukları yetiştiren işler bunlar. Mesela öğretmen, Türkiye'nin en zeki çocuğunu yetiştiren öğretmen daha kabiliyetli, daha efendime söyleyeyim kapasiteli olsa daha iyi olur elbette, ama bunun için öğretmenlik mesleğinin itibarının da artırılması, güçlendirilmesi gerekiyor. Biz dolayısıyla bu ilim yayma ödülleriyle aslında akademisyenlik mesleğini, ilim erbabı olmayı biraz özendirmeyi de hedeflemiş oluyoruz. Bir yanda da hani Türkiye'den dışarıya beyin göçünün olmaması için Türkiye'deki akademik çalışmanın ödüllendirilmesini öngörüyoruz. Böyle bir çalışma. İlim Yayma Vakfı, Sabahattin Zaim, İbn Haldun, bunlar yüksek eğitim düzeyindeki çalışmalar. Onun dışında bir yeni Türkiye Eğitim Vakfımız var, YETEV. Orada da 10 yılı aşkın bir geçmişimiz var. İşte bünyesinde birkaç tane eğitim kurumumuz var. Anaokulundan liseye varıncaya kadar bir eğitim kurumları çatısı. Burada da bir yandan sırf hani özel okulculuk olsun diye yaptığımız bir iş değil. Başlangıcından itibaren eğitimde farklı modellerin denendiği, efendime söyleyeyim hani eğitimin geri kalanına örnek oluşturabilecek uygulamaların yapıldığı bir vakıf olmaya çalışıyoruz. Tabii ki yani biz birinci derecede bütün çalışma yaptığımız yerlerde İmam Hatiplere yönelik zaten hizmetimiz
tabii
var.
Tabii şimdi Kadıköy İmam Hatip'te yaptığınız hizmetleri biliyoruz. Hakkı Demir'de çok evet. Güzel bir, yani örnek bir İmam Hatip
Hakkı Demir'in sesi güzel oldu. Bir proje oldu.
Öbür evet. Taraftan Rağıp Ülgen'deki gayretlerinizi biliyoruz.
Şimdi orası Marmara'nda İmam Hatip
yani
oldu.
Yani orası ayrı evet, bir evet. Güzellik. Tabii esas bir de burada palet okulları var.
Evet.
Anaokulu, ilkokul olarak devam eden.
Bizim işte YETEV bünyesindeki ilk başladığımız okul orası. O da başlangıç noktası itibariyle okul öncesinde işte Montessori metodu denilen metodu uyguladık. Uygulamaya devam ediyoruz. Sonra ilkokulumuzu açtık. Sonra ortaokulumuzu açtık. En son olarak da bir müzik ilkokulu açtık. Türk müziği
evet,
ilkokulu.
Palet müzik okulu.
Palet müzik okulu. Burada da dünyanın tek tabii, yani Türkiye'nin tek olması ötesinde böyle klasik müzikle, bizim kendi müziğimizle eğitim veren, Türk klasik Türk müziğiyle eğitim veren bir ilkokul. Yetenek sınavıyla giriliyor. Ve yetenek düzeyine ve ihtiyaç düzeyine göre bütün öğrencilerin çeşitli düzeylerde burslandırıldığı bir okul. Şimdi Üsküdar Belediye'mizle beraber bir çalışma yapıyoruz. Üsküdar'da gelecek sene ilkokula başlayacak öğrencilere yönelik bir yetenek taraması yapacağız. Bunun sonunda en yetenekli i̇şte bizim, bulduğumuz çocukları da tam burslu alacağız.
Bizim Başakşehir'de yaptığımız şey, gençlerin sadece sportif yeteneklerini değil, bütün bu yani kulak yeteneklerini falan da dikkate alarak gerçekten çocukların yeteneğine göre yönlendirilmesi muhteşem bir şey.
Tabii burada biz işte 6 yaşındaki çocuklara belli bir müzik yeteneğini, kulak kabiliyetini anlayamaya çalıştığımız bir yetenek sınavımız var. Bunu yapıyoruz. Ondan sonra biz o en yetenekli bulduğumuz 1, 2, 3 çocuğu tam burslu olarak Üsküdar'dan inşallah almayı düşünüyoruz. Bu böyle bir çalışmamız var. Oradaki meselemiz de hocam, bu müzik alanı da maalesef dış kültürlerin unsurları tarafından şu anda işgal edilmiş durumda.
Tabii canım.
Yani tabii. Eğer bir çocuğun müzik yeteneği varsa onu bizim kendi müzikimizle, müziğimizle, geleneğimizle buluşturmamız çok zor. Bunun önünde adeta engeller var. Hani maalesef konservatuarlarımız kendi müziğimizi yüceltmek üzerine kurgulanmamış. Yani işte Türk Müziği Devlet Konservatuarı kurulurken Alaaddin Yavaşçı'nın hikayelerini Eşe Aytan Hanım'dan dinliyorum. Ya. Yani orada ne büyük bir mücadele vermişler ki Türk Müziği Konservatuarı kurulsun
ya
diye.
Yani 70'lerde. Bırakın onu. Kani Karaca'nın TRT arşivlerindeki eski plakların üstü çizilmiş yağlı boyayla kullanılmaz hale gelmiş. Kullanılmaz. Bugün o arşiv yok. Yani Türkiye radyolarında televizyonun olmadığı zamanlarda bizim Türk musikimiz, klasik Türk musikimiz, hatta halk müziğimiz bile yasaklanmış. Maalesef. Onun yerine Batı müziğinin her çeşidi ikame edilmeye çalışılmış.
Evet. Burada dolayısıyla da bunu, yani aslında hocam bir kültür ihyası derdimiz var. Tabii. Geleneksel sporlardaki gündemimizde o. Okçular Vakfı ile başlayan, Dünya Etnospor Konfederasyonu ile devam eden, işte geçtiğimiz ay Bakü'de bir toplantımız vardı. Dünyanın 45 ülkesinden geleneksel sporlarla ilgilenen insanları, üyelerimizi, konfederasyon üyelerimizi davet ettik. Orada bakan düzeyinde katılımlarımız da her forumumuzda oluyor. Her yıl yaptığımız bir geleneksel sporların ihyası forumu bu. Orada da dünyada geleneksel sporların gelişmesiyle ilgili çalışmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Türkiye'de bizim geleneksel sporlarımız, siz de biliyorsunuz, atıcılık, güreş ve binicilik sporları olarak 3 kategoride aslında değerlendirmek lazım. İşte kışın mesela Çıldır'da, Ardahan'da buz tutan gölün üzerinde atlı kızak, atlı cirit, atlı okçuluk gösterileri yapılıyor mesela. Bunlar bizim geleneksel binicilik sporlarımız. Güreşlerimiz var biliyorsunuz. Yağlı güreş başta olmak üzere kara kucak, şalvar güreşi, aba güreşi, kuşak güreşi gibi. Bunların hep coğrafi bağlantıları da var. Mesela belli güreş türleri belli yörelerimizde mesela hala yaşatılıyor. Türkiye'nin dışında da mesela kuşak güreşi Tatarların aslında geleneksel güreşi. Bizde de mesela oradan göç edenlerin yoğun yaşadığı Eskişehir bölgesinde bugün hala yaşatılıyor. Bunun gibi kültürel bağlantıları da aslında devam ettiriyor. Atıcılıkta da biliyorsunuz hedef okçuluğu ve menzil okçuluğu var. Menzilde ne kadar uzağa attığınızla ilgili. Hedef okçuluğunda da işte hedefe isabetle ilgili. Bunda da mesela Türkiye'de Geleneksel Okçuluk Federasyonu yeni kuruldu. 2019'da tam salgın öncesine denk geldi aslında. Salgına rağmen en hızlı büyüyen şu anda federasyon oldu. 500'ün üzerinde kulüp, yaklaşık 10.000'de okçu şu anda federasyon bünyesinde lisanslandı.
Maşallah.
Yani şu anda Türkiye'de 60 civarı federasyon içerisinde 10-15. Sıralara 2 yılda geliverdi. Çünkü Türkiye'de geleneksel okçuluğa öylesine bir güçlü rağbet var. Öbür tarafta olimpik okçulukta da zaten olimpiyat madalyası aldık biliyorsunuz. Onun dışında da son 7-8 yılda yani 10 kattan fazla Türkiye'de okçuluk hem makaralı branşta hem klasik yayda gelişti. Bu bizim atasporumuz olduğu için hemen böyle o rağbet, adeta rağbet arayı kapatıyoruz.
Gördü, rağbet,
rağbet gördü.
Tabii yani. Şimdi burada esas ben şöyle şey yapıyorum. Bizim Milli Eğitim Temel Kanunumuzda da bu var ama hiç ihmal edilen bir konuyu siz diriltmeye çalışıyorsunuz. Bana göre şeyler ilkokullarda resim iş, müzik, yazı ve beden eğitimi. Bu 4 ders çok önemli bir ders esasında. Eğer siz çocukların yeteneğini tespit edip de yetenekleri doğrultusunda ellerinden tutup yetiştirecekseniz, yeni dehalar ortaya çıkaracaksanız buna çok dikkat etmeniz lazım. Ama bu 4 ders bizim velilerimizin kafasında da efendim öğrencinin kendi kafasında da, öğretmenlerin kafasında da,
en önemlisi
idarecilerin kafasında da en salaş ders olsa da olur, olmasa da olur.
Maalesef.
Ya yok böyle bir şey. İlahiyat fakültesinde biz yazılı imtihan yaparım ben birinci sınıfta. İslam din esasları dersine giriyoruz. Ben çocukların yazılıda yazdıkları yazıya çok dikkat ederdim. İnci gibi yaz yazıyor çocuklar. Ya bu çocuk müthiş el hüneri var. Bu çok iyi bir enstrüman çalabilir. Çok iyi bir hattat olabilir. Çok iyi bir müzehib olabilir. Çok iyi bir mühendis de olabilir. Ama ilahiyata gelmiş. Bu çocukların kendileri bile o yeteneklerinin farkında değil.
Değil.
Ve onları hüsnü hatta tesibe yönlendirdim ben mesela. Halbuki bu böyle mi olmalıydı? Bana göre 10 yaşına kadar çocuğun yeteneğini tespit ettikten sonra 10 yaşından itibaren yeteneğe doğrultusunda önün sonuna kadar açılmalı. Sizin bu eğitim faaliyetlerinizde ben bunu görüyorum. İnşallah bu çok, bir de çok da örnek oluyor. Zannediyorum epey de istenen var. Mesela Ankara'dan da isteniyor bu değil mi bizim bu?
Ankara'da güzel bir geleneksel sporlarla ilgili bir tesis açıldı. Cumhurbaşkanımız açılışını yaptı sağ olsun. Orada Geleneksel Sporlar Kulübü Derneği var. Ve hem binicilik eğitimi veriyorlar hem okçuluk eğitimi veriyorlar. Ve gerçekten Ankara'da şu anda talebi karşılayamaz noktaya geldi. Ek mekan oluşturma ile ilgili çalışma yapıyorlar orada.
Bir de
Palet
Müzik Okulu'nun da orada bir zannediyor.
Palet Müzik Okulu ile ilgili, ya şimdi müzik okulu ile ilgili Ankara'da açalım diyenler bize oldu ama biz şöyle dedik. Yani bakın bu butik bir proje. Biz İstanbul'dakiyle mükellefiz. Biz bunu sadece gitmesi gereken yere götüreceğiz.
Burada rüştümüzü ispatlayalım.
Başka insanlar benzer projeler yapmak ister. Yurt dışından da mesela talepler var. Onlarla da görüşmeler yapıyoruz. Nedir? Siz yapın, biz size bununla ilgili danışmanlık destek verelim tarzı destek vermeye çalışıyoruz. Bu haftadan itibaren de müzik okulunda hafta sonu eğitim çalışmalarına başlıyoruz. Yani hem enstrüman eğitimleri hem onun dışında müziğin başka yönleri. İşte mesela ses teknolojileri tarafı da var. Çünkü okulumuzda bir ses stüdyomuz falan da var. Bununla ilgili de eğitimlere başlıyoruz. Aslında bizim okulumuz bir okul olmaktan öte bir kültür merkezi oldu hocam. Siz de biliyorsunuz aşağıda müzemiz var. Türk Müziği Müzesi. Özellikle ortaokul talebelerine yönelik bizim ne kadar zengin bir müzik birikimimiz olduğunu, sanatsal, kültürel olarak aslında çok büyük bir medeniyetin mirasçıları olduğumuzu o müzede göstermeye çalışıyoruz. Ondan sonra yukarıda ses kayıt stüdyomuz var. İşte bir küçük konser salonumuz var. Oradan hem uzaktan kayıtla online yayınlar yapabiliyoruz. Hem biletli bir şekilde konser etkinlikleri yapabiliyoruz. Aynı zamanda bir lütiyer atölyemiz var. Enstrüman yapım atölyemiz var. Burada istiyoruz ki öğrencimiz ilkokulu bitirene kadar bir enstrümanın yapımını A'dan Z'ye bilsin. Dolayısıyla kendi enstrümanının bakımını da öğrenerek kendisi yapsın. Oradan mezun olsun. Dolayısıyla böyle hafta içi hafta sonu sabah akşam devamlı işleyen içinde okul da olan aslında bir proje. Meraklılarının bize irtibata geçmesini ve burayı görmelerini çok arzu ediyoruz doğrusu.
Bir defa ben gördüm, imrendim. Hatta kendim öğrenci olasım geldi. Çünkü bir hayatta bir pişmanlığım var. Bir enstrüman çalamamam. Çünkü biz Kayseri'de büyüdük. Kayseri'de pek bu müziğe yan gözle bakılır. Pek hoş karşılanmaz. O yüzden kızı kendi gönlüne bıraktın mı ya davulcuya ya zurnacıya gider derler. Hiç hoş karşılanmazdı. O yüzden biz o tarafa hiç bakamadık.
Evet.
Halbuki İstanbul'a geldikten sonra baktık ki ya esas bu bizim kendi öz varlığımızı besleyen damarlardan birisi. Yahya Kemal öyle der ya, bir şey anlamayan musikimizden hiçbir şey anlamaz bizden. Ya bu esas bizi biz yapan değerler. Bunların üstünde ayakta durmak lazım diye.
Çok insan anlayamaz eski musikimizden ve ondan anlamayan bir şey anlamaz
bizden. Bir şey anlamaz bizden. Gerçekten öyle. O yüzden Bilal'cim burada birinci bölümde sohbetimizin sözünüzü balla keselim.
Estağfurullah.
Değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz, Bilal Erdoğan Bey'le sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Lütfen gözünüz, kulağınız ve gönlünüz bizde kalsın.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun çok değerli dinleyicileri, Erkam Televizyonumuzun kıymetli dostları, değerli izleyicilerimiz, yine Bilal Erdoğan Bey'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Esas burada ben şunu görüyorum sizin bu vakıf insan olmak yolundaki gayretlerinizden, esas geleceğimizi oluşturacak gençliğin yetiştirilmesi. Hem de yani dünyadaki akranlarıyla sadece yarışacak değil. Bu yarışta onları da geçecek efendim kabiliyetlerle bu gençlerin donatılması.
Evet.
Bunun için bütün bu emek ve gayretin arka planında bu var. Hatta bir de şey var, hani siz Darül Aceze dediniz. Bizim Cumhurbaşkanımız benim bildim bileli her Ramazan'da 3-4 defa eğer protokol iftarı yaparsa bunun geri kalan kısmını hep fakir fukara evlerinde yapardı.
Evet.
Şimdi hatta biz mitinglere gidiyoruz o zaman da AK Parti yeni kurarken. Ya bir de bakarız Cumhurbaşkanımız ortadan kaybolmuş. Nereye gitmiş ya? Meğer orada önceden ayarlamış. Hiç de söylemez. İşte orada bir garip, fakir bir ailenin onu bulun diyor. Oraya giderken ailenin belki bir yıllık erzak ihtiyacını götürüyorlar. Bir yıllık efendim harcamalarını karşılayacak da yardımları da yapıyorlar. Hemen hemen her gün, hatta bilmiyorum ama yenge hanım da bir başka aileye gidiyor. Cumhurbaşkanımız da bir başka aileye gidiyordu. Böylesine gerçekten fakir fukarayla iç içe bir hayat yaşadılar.
Hatta Cumhurbaşkanımız yanında hani zekatını da versin diye bazı hayır sahiplerini de götürürdü. Cumhurbaşkanımız kendisi eve girerdi, sofraya otururdu. O yanında getirdiği hayır sahibi ben gelmeyeyim, ben girmeyeyim, ben oturmayayım, ben yemeyeyim durumuna düşerlerdi. Ama inanın o günden bugüne yani 20-25 yıl önceki sahneler çok şükür yok. Yani özellikle evlerin sıhhat itibariyle durumu çok düzeldi. Eskiden
vallahi
hakikaten...
hepsinden önemlisi Bilal'cığım bak. Bugün engelliye, özürlüye, efendim öylesine sahip çıkan bir anlayış yaşlılara. Eskiden çocuk esirgeme kurumu vardı. Şimdi çocuğuna bakan aileye maaş bağladılar. Anne, yaşlı anne babasına bakan aileye maaş bağladılar. Evinde engelli çocuğu olan, Allah hiç kimseye engelli evlat vermesin. Engelli bir çocuk var ya, önce anneyi esir alıyor. Sonra büyüdükçe babayı da esir alıyor. Daha büyüyor, derdi de büyüyor.
İmtihan işte.
Bütün aileyi esir alıyor. Ve bugün onların hiçbirisi yalnız, yardımsız ve sahipsiz değil. Allah razı olsun.
Daha da iyi olacak inşallah. Daha i̇nşallah. Da iyi olur inşallah. Hocam bizim gençlik çalışmalarında aslında temel şeyimiz şu. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz biz ülke olarak, millet olarak aslında bir travmanın etkilerinden kurtulmaya çalışıyoruz. Nedir travma? Yani biz işte Osmanlı Devleti aşağı yukarı işte 200-250 yıl önce bir efendim aşağı doğru yönünü çevirdi. İşte gücünden kaybetti, toprak kaybetti. Efendime söyleyeyim milliyetçilik akımlarıyla işte kalkışmalar oldu, kopmalar oldu vesaire. Özellikle mesela bir Balkan göçü var ki Balkan göçü bence milletçe önemli bir travmamız. Çok bugün farkında değiliz, belki çok konuşmuyoruz ama biliyorsunuz bazı tarihçiler Osmanlı'nın bir Balkan İmparatorluğu olduğunu söylerler. Yani biz Anadolu'dan önce Balkanlara hakimdik. Balkanlardaki geçmişimiz daha fazla hani baktığınız zaman. Ve oralardan insanların dönüp Anadolu'ya gelmesi, milyonlarca insanın işte kıyılmaları, hayatlarını kaybedenlerin olması ve bugün Türkiye'de Balkan orijinli sayısı Balkanlardan fazladır belki. Mesela Boşnak sayısı Bosna'dan fazladır mesela.
Doğru.
Yani böyle şeylerimiz de var. Dolayısıyla bu tür travmalardan sonra da en sonunda bir işte Birinci Dünya Savaşı. Yani Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, bu hezimetler milletçe bizim bilinçaltımızda bir yenilmişlik hissi yerleştirdi. Yani Kurtuluş Savaşı bizim için bir teselli oldu. Yani Yunan'ı Anadolu'dan atmak, İngiliz'i, Fransız'ı, İtalyan'ı göndermek bizim için bir teselli oldu. Ama o bilinçaltında o büyük bir kaybın biz kaybettik, biz batıya kaybettik, biz artık batıya karşı ses çıkaramayız, bir şey yapamayız. Böyle bir de maalesef son dönem Osmanlı aydınından itibaren de aydın sınıfımızda da bu yerleşti. Aydın sınıfımız batının adeta bir kompleksle, aşağılık kompleksiyle batının özentiliğinden, bir efendime söyleyeyim onun karşısındaki aşağılık hissinden bütün millete de bunu yaydılar. Yani bizden bir şey olmaz, biz yapamayız, biz onlara benzedikçe kalkınabiliriz, biz onları taklit ettikçe bir yerlere gelebiliriz diye millete de hep bunu pompaladılar. Şimdi bizim bu travmadan, bu enkazdan çıkışımız gerekiyor. Yani bunu yaparken de eskiden mesela neydi? Ya işte dindar bir insansan, camiyle, namazla, oruçla işin varsa sen Sen gericisin, yobazsın, sen gelişemezsin, sen teknolojiden anlamazsın, sen efendim zengin olamazsın, sen efendime söyleyeyim dünya çapında işler yapamazsın, böyle bir bilinç yerleştirilmişti. Şimdi geldiğimiz noktada artık bunları tartışmaya bile gerek yok.
Elhamdülillah.
Artık insanlar gördü ki Türkiye'de inançlı olmanın, geleneği yaşamaya çalışmanın, dindar olmanın, gelişmişlikle, teknolojiyle, başarıyla hiçbir ilişkisi yok. Yani gayet efendim söyleyeyim dinsiz bir adam da başarılı olabildiği gibi çok inançlı bir insan da teknolojide, bilimde, fende, iş dünyasında çok başarılı olabiliyor. Bu aslında o kırılmanın başladığını gösteriyor. Demek ki biz gençliğe şunu anlatabiliriz. Geleneğimizle sağlıklı bir bağ kurmak iyidir. Bu bizim gelişmemize bir engel değildir. Siz dünya çapında işler yaparsınız. Bunu kendi kültürünüze sarılarak inancınızı kaybetmeden başarabilirsiniz. Dünyada da bunun örneklerini tekim zaten var.
Abi zaten Yahya Kemal rahmetli, kendisi büyükelçi Portekiz'de. O zaman soruyorlar, Türkiye'nin nüfusu 15 milyon. Türkiye'nin nüfusu ne kadar diye? 200 milyon diyor. Ve diyor ki ya siz bu hesabı nasıl yaptınız? 15 milyonluk bir Türkiye. Vallahi ben onu bunu bilmem. Biz Türkler ölülerimizle beraber yaşarız diyor. Biz geçmişimizle beraber yaşarız. O yüzden onun teorisinin adı temadidir.
Gelişme, devamlı
gelişerek
gelişme.
Gelişerek değişmek ve değişerek gelişmek. Evet. Köklerden kopmadan gelişmek. Evet. Ben bunu öyle söylüyorum. Ya biz düne yaslanarak, bugüne basarak ve geleceğe bakarak yürümek. Ama bizde mandacı zihniyet var ya, hala daha
hala
var bugün.
Daha, hala var.
Hala daha mandacı zihniyet var.
Azalmakla birlikte var.
Evet. Ha, gittikçe köreliyor da medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar.
Çünkü tutunacak bir şey kalmadı. Tabii. Artık. Çünkü batı da belli bir çöküşe girince.
Evet. Ama burada ne var? Bizim işte bu aşağılık kompleksinden sıyrılmada bu gayretleriniz çok önemli. Burada tabii gençliğe yönelik özellikle bizim ecdadımızın bu Osmanlı'ya şekil veren Gençlik Ruhu, Fütüvvet Teşkilatı, evet. FETA. Bu konuda neler yapıyorsunuz?
Hocam şimdi yani FETA dediğimiz, fütüvvet dediğimiz işte hani delikanlılık, mertlik, pehlivanlık, işte cengaverlik, yani bunun içinde tabii bir sürü şeyler var. Aslında çok yönlü bir yaklaşım. Bir gencin, bir güçlü bir bireyin nasıl olmasının aslında metodolojisini ecdadımız kurgulamış. Bununla ilgili pratik metodoloji geliştirmiş. Şuna dikkat et, bunu yapma, şunu yap, şunu çok yap, şunu az yap. Böyle günlük pratiğine de aslında, yani adeta bizim bu Gençlerle Baş Başa kitabında da aslında Ali Fuat Başkil'in Gençlerle Baş Başa kitabı modern bir fütüvvetnamedir. Evet. Yani o zaman tabii kendi diliyle yazılmış. Gençlere pratik hayatında nelere dikkat etmesiyle ilgili verdiği nasihatlerden oluşuyor. Biz bunu nasıl yaşatmaya çalışıyoruz? Biz işte gençlerimizin aslında ilgi alanının olduğu her yerde olunması gerektiğini konuşuyoruz. Yani gençler bugün mesela kütüphaneler son dönemde niye popüler oldu? Gençler ders çalışacak, arkadaşlarıyla beraber olacak yer arıyorlar mesela. Bu kütüphane bunun olabileceği en iyi yer. Hem dersini çalışır hem sohbetini eder. Arada bir kitap okuyası gelirse alır bir kitabı, raflardan ilgisini çeker okur. Ama gençlerin bulunduğu her mekanda düzgün doğru şeylerin olmasını başarmamız lazım. Gençler yaz kampları seviyor. Bizim Türkiye Gençlik Vakfımızın, diğer vakıf derneklerimizin bu yaz kampları var mesela. İmkanlar el verdiğince gençlere böyle birer haftalık yaz kampları. Türkiye'nin bütün güzellikleri tabii ortada. Bunlar yapılıyor. Onun dışında daha küçük yaş grubuna yönelik yaz okulları yapılıyor. Bu yaz okulları hani bir yaz Kur'an kursu mantığından daha ziyade çocukların eğlenecekleri etkinlikleri de içinde barındıran, spor olsun, işte zeka oyunları olsun, çocukların oynayacağı başka oyunlar, bunları içinde barındıran şekilde tasarlanan çalışmalar. Ve bu çocuklarımızın bulunduğu yerlerde onlarla birlikte zaman geçiren hocaları var, öğretmenleri var, antrenörleri var, değil mi? Biz onlara yönelik de mesela Türkiye Gençlik STK'ları platformu bünyesinde bir gençlik liderliği eğitim programı tasarladık.
Çok güzel.
Bir senedir bunu yapıyoruz. 3 grup bitti, 4. grubu yapıyoruz. 800'ün üzerinde mezun verdik. Yani 5 ay kadar süren bir çalışma. Kısmen bir araya gelinerek fiziki yapılıyor. Kısmen kendi projelerini hazırlayıp ondan sonra onunla ilgili uzaktan bağlantılar vesaireler yapıyorlar. Ama bu programda yani 200 saatin üzerinde 300 saat civarı bir eğitimden aslında geçiyor bu arkadaşlar. Bir de başvuran herkesi almıyoruz. Orada da yaptığımız profilden liderlik eğitimine daha iyi cevap verecek bireyleri seçmeye çalışıyoruz.
Orada da yeteneğe dikkat ediyoruz.
Orada da yeteneğe dikkat ediyoruz. Tabii. Yani bu liderlik yapabilir mi? Bu efendime söyleyeyim o aktif bir dertli birey mi? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Ondan sonra onlar eğitimlerini aldıktan sonra kendi artık sivil toplum kuruluşlarına, kendi gençlik merkezlerine, kendi çalıştıkları yerlere dönüyorlar ve daha donanımlı bir şekilde gençlere yönelik bu çalışmaları yapmış oluyorlar. Çünkü hocam fütüvet dediğimiz şey kitaptan öğrenilecek bir şey değil. Hakikaten bütün hani eğitim tecrübemde hem kendi öğrenciliğimde hem eğitimci olduğumuz dönemle ilgili şunu siz daha iyi bilirsiniz. Yani bu işin %70'i diyorum ben ruberu. Yani bir insandan kaynaklanması gerekiyor. Çünkü sizin öğretmeniniz size bir şey söylerken hayatında başka bir şey yaptığı zaman o söylediğini siler çocuk. Ya hoca bana bunu söylüyor ama kendisi farklı bir şey yapıyor. Boş ver o zaman bunu diyor. Değil mi? Evet. Yani bunu çok iyi biliyoruz. Anne babada da böyledir. Dolayısıyla aslında öğretmenden çocuğun en çok karakterinin etkilendiği yer hareketlerinden ilham almasıdır. Gözünden gerçekten samimi bir şey görmesiyle bunu almasıdır. Onun için bu tür gerçekten böyle bir kamp ortamında, bir yaz okulu ortamında, bir sportif çalışmada orada mesela çocuk beden eğitimi öğretmenine daha çok bir rol model olarak alabilir. O zaman o beden eğitimi
i̇şte
öğretmeni...
Ben işin bu tarafına geliyorum.
Evet, mesela. Haliyle örnek olmuş
tabii,
olsa...
Tabii fütüvet gençlere rol model ortaya koymak.
Elbette.
Bizim Freud'un var ya, Freud sevmeyiz Freud'u ama Freud diyor ki insanın bir iç benliği var. Karnında 40 tane tilki dolaşır, hiçbirisi diğerine değmez. Bir Allah bilir, bir de biz biliriz. Ona id ego diyorlar. İyi, evet. Bir de görünen benliğimiz var. Bu da maskeli benliktir. Toplumda hep beğenilecek maskelerle dolaşırız. Topluma aykırı davranışlardan uzak dururuz. Buna da ego diyorlar ama bir de her yiğidin gönlünde bir aslan yatar. Bir de süper ego var. Evet. İşte gençlerin süper egosuna kendi yerli ve milli modellerimizi ya da o anlayışımızı, o formatı yerleştirmek. Fütüveti ben böyle görüyorum. Bu fütüvet sadece gençlikte değil. Mesela bizim Osmanlılar'da 40 yaşından öncekileri tarikatlara derviş olarak almazlarmış. Önce sen git bir fütüvet tekkesine git, orada bir sanat öğren. Sen orada üret. Üretiminle toplumun belli bir dönem yükünü taşı. Ondan sonra emekli olunacak çağda git. Derviş ol.
Evet.
O yüzden ahilikte mesela işte adam çıraktan kalfa olmuş. Adama kuşak kuşatılıyor. Kuşak kuşatılıyor. Şalvar giydiriliyor.
Şimdi niye? Sembolik olarak yapıyorlar.
Çünkü gençlerin belinden aşağısını sağlam tutacaksın.
Evet.
Ele dile böyle ihanet olmaz. Evet. Şu Ramazan günü de bu çok önemli bir iş.
Evet.
Ama normal dervişçe gittiğin zaman hırka giydiriyorlar. Hırkada aklın içine de sahip olacaksın, kalbine de sahip olacaksın. Bu zor bir iş tabii. O yüzden belli bir olgunluğu gerektiriyor. Ama bu aynı zamanda iş hayatının ibadete dönüştürülmesi. Mesela işte şeylerin, denizcilerin tekkesi ayrı, fütüvet tekkeleri ayrı, fütüvetnameleri ayrı. Bu şeyde
güreşçilerin ayrı.
Kapanında mesela pehlivanlar ayrı. Tekkesi var.
Evet.
Onların fütüvetnamesi ayrı. Yani öyle bir şey ki iş hayatı ibadete dönüştürülmüş bizim ecdadımızda. Gençler Allah'ı görür gibi yaşamaya, Allah'ı görür gibi meslek edinmeye, Allah'ı görür gibi onun gözü önünde mesleğini icra etmeye alıştırılmaya çalışılmış. Gerçekten sizin bu yaptığınız aktiviteleri de bugünün çağının sanki fütüvetnameleri, fütüvet tekkeleri gibi görüyoruz. Allah
İnşallah
gayretiniz
hocam.
Artırsın.
Yani hiçbir nesil geçmişinden utanarak kendini güçlü hissetmemiştir.
Tabii hiçbir yere varamaz.
Yani 200-250 yıllık Amerika bile geçmişinden çıkardığı hikayelerin filmlerini çekerek motive ediyor insanları vatanperverliğe. Bizim bu kadar şanlı, derinlikli bir tarihimiz olurken geçmişi tukaka yapmak, geçmişimiz bizim sanki karanlıkmış gibi bir geçmişten kaçmaya çalışmak bir akıl tutulmaz. Yani bir kere
ama
bundan kurtulmamız lazım.
Bilal'cim böyle
maalesef,
verilmiş.
Maalesef.
Bir bakan vardı Mustafa Üstündağ diye, ben hatırlıyorum onu. Bakan. İlkokullarda Osmanlı Sultanları'nın resimleri olurdu duvarlarda.
Evet, evet.
Bunların hepsini toplattı. İttihat ve Terakki'nin adamlarını astırdı resimlerini ki. Yani
reddiye olsun diye.
Okuma yani. Çağındaki gençler tutar Osmanlı sultanlarına özenir de Osmanlıcılık ayağa kalkar diye İttihat ve Terakki'nin adamlarını astırdı. Görebiliyor musunuz? Bugün Türkiye'de en fazla satılan oyuncak nedir deseniz ya kovboy tabancası ya da Şerif Yıldız'ı. Niye? Amerika kendi kültürünü bizim içimize bayağı öyle işliyor ki Çocuklarımız onlara özen.
Şimdi de onların yeni versiyonları işte. Evet. Onların şimdiki karakterleri neyse o karakterler. Evet. Ama hamdolsun son dönemde hocam.
Çok şükür.
O olmakla birlikte onun yanında artık bizim karakterlerimiz, bizim dizi karakterlerimiz, bizim çizgi film karakterlerimiz çıkmaya başladı. Mesela biz Okçuluk'ta şu TRT'deki Toz Koparan İskender dizisinin o kadar çok etkisini hissettik ki. Yani orada çocuklar o karakterleri görüyor. Orada bir tarihi bir derinlik de gösteriliyor falan. Ondan sonra gidiyor Toz Koparan'ın oyuncağını istiyor. Toz Koparan'ın işte oyununu oynuyor.
Yerlileşme ve millileşme böyle bir şey.
Böyle olur.
Maduro bile bizim Ertuğrul Gazi'yi seyrediyormuş. Evet. Düşünebiliyor musun? Venezuela devlet başkanı.
Yani Sayın Hocam benim dünyayı gezdiğim kadarıyla yani Japonya'sından işte Yunanistan'ına bilmem efendim Afrika'sına nereye yani insanlar geçmişinde iyi şeyler varsa bunlardan gurur duyuyorlar. Bunu torunlarına anlatıyorlar. Bunu nesilden nesile aktarıyorlar. Bununla kendilerini daha güçlü hissediyorlar. Dolayısıyla bizim de bunu yapmamız lazım. Bizim hakikaten utanılacak hiçbir şeyimizin olmadığı bir tarihimiz, bir geçmişimiz var. Hele İslam'a geçtikten sonraki 1400 yılımız fevkalade. Yani İslam'ın çünkü sancaktarlığını devralmışız, fetihler yapmışız. Bu fetihlerimizin hiçbirinde Batı'nın daha sonra yaptığı işte Haçlı seferleri gibi veyahut da soykırımlar gibi işler olmamış asla. Biz gittiğimiz yere huzur götürmüşüz. Bizim çekildiğimiz ne Balkanlar ne Orta Doğu bizden sonra bir huzur görmemiş.
Hala da huzur yüzü görmedi.
Evet. Dolayısıyla biz bu konuda çok rahat olmalıyız. Tarihimizi doğru anlatmalıyız. Gençlerimiz de hem geçmişiyle gurur duyacak, hem geçmişimizden ilham alacak, hem de geleceğe o zaman o işte özgüvenle yürüyecek. Yani yeniden biz, ben gerçekten 21. yüzyıla bizim gençliğimizin damgasını vurabileceğine inanan birisiyim hocam. Dolayısıyla biz bu çalışmalarımızda, yani bilirsiniz okuduğumuz dönemlerde etrafta neyin furyası varsa sınıfta o popüler olurdu. Herkes onun peşine giderdi. Dolayısıyla benim ilkokul okuduğum zamanda birisi bana börk verseydi, oğlum giy bu börkü okula onunla git deseydi, ben olur mu öyle şey, ben börkü giymem falan derdim. Şimdi bir çocuk börkle okula gittiği zaman havası oluyor. Dolayısıyla bizim kendi kültürümüze sahip çıkabilmenin havalı olmasına ihtiyacımız vardı demek ki. Yavaş yavaş onun olmaya başladığını görüyoruz. Yani kendi kimliğimizi, kendi geleneğimizi yaşamak artık keyifli olabiliyor, renkli olabiliyor, insanlar tarafından kabul görebiliyor. Bu da bence gençlerin doğru atmosfere girmesini sağlayacak. Ondan sonra zaten hocam bizim Türkiye'de eğitim sistemimiz dünyada yani Batı ile rekabet etme noktasındayız şu anda. Tabii ki daha iyiye gidiyoruz. Daha da iyiye gitmemiz aşacağız gerekiyor. Inşallah. Aşacağız, sıkıntılarımız da var ama bizim eğitim sistemimiz dünyada sonuçta 200 ülke içinde yani ilk 30'dadır, ilk 40'tadır Allah'ın izniyle. Benim de tecrübemle İtalya'da yaşadım, Amerika'da yaşadım, bunu söyleyebilirim. Dolayısıyla biz bu gençlik mayası, istikameti, özgüveni yerinde olan bir gençliği bu eğitim sisteminde zaten teknolojide, bilimde, fende, dünyanın gereksinimlerinde şu anda Türkiye'nin mühendislik eğitimi, Türkiye'nin tıp eğitimi bunlar dünya çapında çok iyi bir yerde ve yurt dışından bu Türkiye'ye bu yüzden inanılmaz bir teveccüh var. Yani kısa sürede Türkiye'de 20 bin uluslararası öğrenci varken şu anda 250 bin uluslararası öğrenci var.
İnşallah.
Yani bu bizim eğitim sistemimizin cazibesini gösteriyor.
2023'e kadar 350 bine çıkaracağız.
Çıkacak inşallah hocam.
İnşallah. Onda hiç şeyimiz,
şüphemiz olmaz. Dolayısıyla biz gençlerimize işte bir yandan bu geçmişle sağlıklı bir ilişki kurma motivasyonunu veriyoruz. Bir yandan da geleceğe yönelik istedikleri donanımı. Yani işte teknoloji, robotik atölyeleri, deney atölyeleri ise o. Efendime söyleyeyim sportif faaliyetlerse o, kültür sanat faaliyetleri çalışmaları ise o, çevre hayvan hakları vesaire konuları ise o konularda kendi çalışmalarını yapmalarına yönelik imkanları oluşturmaya çalışıyoruz hocam.
Çok teşekkür ederiz Bilal'cığım.
Ben teşekkür
Allah
ederim.
Razı olsun. Sağ olun. Yani bu gayretlerinizi daha da artarak devam etsin.
Amin.
Cenab-ı Hak'tan başarılı olmanız için yürekten dua ediyoruz.
Allah razı olsun.
Değerli dinleyicilerimiz ve değerli izleyicilerimiz. Bilal Erdoğan Bey'le bu gerçekten bal tadında güzel bir sohbet icra ettik. Ve iftar sevincinize de böylece katılmış olduk. Bir başka iftar programında buluşmak üzere. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyor. Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla.